Ayrım 17.
Sayfa 176. Okuyan Didem Öncel. Keti bir süre kurban rolünün sefasını sürdü. Ama bunu 3-5 haftadan fazla sürdüremedi. Çünkü rol yeterince şenlikli değildi. O sayısı belirsiz erkek arkadaşları onunla hala çıktıkları halde şimdi biraz geri durmaya başlamışlardı. Zaman içinde Keti tecavüzden yakındığı zaman annesiyle babası pek aldırış etmez oldular. Öyle ya, Keti yıllardır doğum kontrol hapı kullanmaktaydı. Keti'nin tasarıları değişmişti. Niyeti hasta bakıcı olmak değildi artık. Uçak hostesi olacaktı. 16 yaşındaydı ama dilediğinde 20'sinde bile gösterebilirdi. O da hava yollarına 18'inde olduğunu söyleyerek 6 haftalık yetiştirme kursuna katıldı. Ve yolculara karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmayı, içki ve yemekleri incelikle sunmayı, kaygılı olanları yatıştırmayı, ilk yardım uygulamayı, gerektiğinde uçağı acil olarak boşaltabilmeyi öğrendi. Bütün bunlar Keti'nin gözü kapalı yapabileceği şeylerdi. Roma, Beyrut, Tahran, Paris gibi yerlere uçmak, bu arada ilginç erkeklerle hoşça vakit geçirmek tam onun gönlüne göreydi. Hostesler sık sık yabancı kentlerde gecelemek zorunda kalıyorlardı. Otel parasını da şirket ödüyordu. Tatlı bir yaşam. Keti'nin bir dolu parası ve en acayip armağanlardan, özellikle de Orta Doğulu bayların verdikleri, oluşma bir koleksiyonu vardı. Som altın bir diş fırçası ve esrar çekmeye uygun, gene altından, taşınabilir bir nargile. Positano ile Amalfi arasındaki uçurumlu yolda İtalyan bir multimilyonerin çılgın şoförü yüzünden burnu kırılmıştı. Ama burun iyi onarılmıştı. Keti'nin güzelliğini hiç bozmuyordu. Hakkını yemeyelim. Keti annesiyle babasına düzenli olarak para yolluyordu. Kendisinin de New York'taki bir tasarruf bankasında hızla kabaran bir hesabı vardı. Derken bir gün annesiyle babasına giden çeklerin ansızın arkası kesildi. Hava yolları Vic ve Ruby'yi aradı. Keti nerelerdeydi? Ne bilsinler, Keti dünyanın herhangi bir köşesinde olabilirdi. Filipinler, Hong Kong, hatta Avustralya. Hava yolları bir haber alır almaz onlara bildirir miydi lütfen? East Tanga'da Tanga'ya kadar uzanıyor, orada sona eriyordu. Öğrendiklerine göre Keti bir başka hostese Tanga'da şu çok önemli bir randevusu olduğunu, adamın onu havaalanından arabayla alacağını söylemiş. Anlaşılan Keti o randevuya sadık kalmıştı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Çeviren Nihal Yeğinobalı. Roald Dahl, Georgie Porgy. Övünmek gibi olmasın ama birçok bakımdan oldukça gelişkin, olgun bir adam olduğumu ile sürebilirim sanırım. Çok yer gezdim, iyi bir eğitim gördüm. Yunanca ve Latince bilirim. Bilime düşkünümdür. Başkalarının görüşlerini ılımlı ve liberal olduğu sürece ses çıkarmam. 15. yüzyıl madrigalleri üstüne bir dizi notum var. Bir sürü insanın yatağında can verişine tanıklık ettim. Ayrıca kürsüden verdiğim vaazlarla da en az birkaç kişinin yaşamını etkiledim umarım. Bütün bunlara karşın itiraf etmeliyim ki, nasıl söylesem, kadınlarla hiçbir zaman aram olmadı. Doğruyu söylemek gerekirse 3 hafta önceye kadar hiçbir kadına elimi sürmemiştim. Tabii basamaklarda falan kolundan tuttuğum, durum gerektirdiğinde yardım ettiğim birkaç kadını saymazsak. O durumlarda bile kadının omzu ya da beli gibi bir yere dokunmaya, çıplak tene değmemeye özen gösterdim. Çünkü katlanamadığım bir şey varsa o da tenimin bir kadının tenine değmesidir. Tenin tene değmesi, daha doğru bir deyişle benim tenimin onların tenine değmesi, ister bacak, ister boyun, ister yüz, el, hatta serçe parmağı olsun, bana o kadar itici gelir ki öteden beri, bir hanımla karşılaştığımda kaçınılmaz el sıkışma belasından kurtulmak için ellerimi arkamda sıkıca kenetlerim. Aslında daha da ileri giderek diyebilirim ki, ten çıplak olmasa da kadınlara değmek hep irkiltmiştir beni. Diyelim kuyrukta beklerken sıkışıklıkta bir kadına sürtündüm. Ya da kadının biri otobüste yanıma sığışmaya kalkıştı da kalça kalçaya ya da bacak bacağa geldik. Yanaklarım kıpkırmızı kesilirdi hemen. Alnımdan ter damlaları süzülmeye başlardı. Ergenlik çağına gelmiş bir okul çocuğunda hoş karşılanabilir bu. Tabiat ananın oğlanı gizliden frenlemesidir düpedüz. Gerçek bir centilmen gibi davranacağı yaşa gelene kadar onu zapt etmesidir ki çok hoşuma gider. Ama benim gibi 31 yaşın olgunluğuna varmış bir adamın böyle kızarıp bozarmasının ne gibi bir nedeni olabilir ki? Kışkırtmalara kapılmamak üzere yetiştirildim. Hiçbir zaman bayağı tutkuların oyuncağı olmadım. Yaşamım süresince bir kere olsun dış görünüşümden azıcık utansaydım, konu belki açıklık kazanırdı. Ama hiç böyle bir şey gelmedi başıma. Tam tersine inanın dediğimi yakışıklılıktan yana epey şanslı sayılırım. Çıplak ayakla boyum 1.90'dı. Omuzlarım pek geniş değildi gerçi ama ince, oranlı yapıma uygun düşüyordu. Bana sorarsanız boyu aşırı uzun olmayan bir erkeğe hafifçe düşük omuzlar bir incelik, estetik bir hava katar. Ne dersiniz? Yüzüm gözüm de düzgündü. Dişlerim kusursuzdu. Sapasağlamdı. Üst dişlerim hafif fırlaktı. Kıpkızıl parlak saçlarım gürdü. Benim yanımda sıçan gibi kalan erkeklerin cinsi latiflerle şaşılacak kadar rahat ilişkiler kurduklarını görmüştüm. Nasıl imreniyordum onlara. Onlar gibi davranmaya nasıl can atıyordum. Erkeklerle kadınların sürekli olarak paylaştıkları o sevimli küçük dokunma törenlerinin birkaçına katılabilseydim hiç değilse. El tutuşmak, yanak okşamak, kol kola girmek, yemek sofrasının altında dizleri ya da ayakları birleştirmek. Hepsinden çok da bir kadınla bir erkek dans pistinde karşılaştıklarında o ateşli sarılma. Ne var ki bunlar bana göre değildi. Yaşamımı bu tür şeylerden kaçınarak tüketmek zorunda kaldım. Bu da sevgili dostlarım umulduğu kadar kolay olmadı. Büyük kentlerin et pazarlarından çok uzakta, küçük bir kasabada yaşayan kendi halinde bir köy papazı için bile. Cemaatimde çok sayıda hanım vardı. Yöremizde kadından geçilmiyordu. İşin kötü yanı da bunların en az %60'ının evde kalmış kızlar olmasıydı. Kutsal Evlilik Kurumu'nun bağışından, uysallaştırıcı etkisinden payını alamamış azılı kadınlar. Hep diken üstündeydim, dile kolay. Çocukken annemden aldığım o özenli eğitim sayesinde bu sorunlarla baş etmem işten bile değildi aslında. Annem o eğitimi tamamlayacak kadar uzun yaşasaydı, becerirdim kuşkusuz. Ne yazık ki annem öldüğünde daha küçüktüm. Harika bir kadındı annem. Bileklerine kocaman bilezikler takardı. Üst üste 5-6 bilezik. Annem yürürken bileziklerden sarkan garip nesneler birbirine vurur, bir şangırtıdır giderdi. Nerede olursa olsun bileziklerin şangırtısına kulak verip bulunduğu yeri çıkartabilirdiniz. Akşamları siyah pantolonuyla sedire kıvrılır, ayaklarını altına alır, siyah uzun bir ağızlıkla zincirleme sigara içerdi. Ben de yerde oturur onu gözlerdim. Martinimden bir yudum almak ister misin George diye sorardı bana. Başlama Claire derdi babam. Böyle giderse oğlanın sağlığını bozacaksın. Hadi sene derdi annem. Korkma, iç şunu. Annemin her dediğini yapardım. Yeter o kadarı derdi babam. Tadını öğrenmesi yeter. Lütfen karışma Boris, bu çok önemli. Annemin geliştirdiği kurama göre dünyada hiçbir şey çocuklardan gizli tutulmamalıydı. Her şeyi göstereceksin çocuğa. Denemesini sağlayacaksın. Sırf kendisine doğruyu söyleyen çıkmadı diye öbür oğlanlarla yalan yanlış fiskos eden, şu nasıldır bu nasıldır diye kafa yoran bir çocuk asla yetiştirmem ben. Her şeyi anlatacaksın ona. Dinleyecek. Gel yanıma George, gel de sana tarih konusunda bilmen gereken ne varsa anlatayım. Gece yatarken bana hiç masal filan okumazdı. Bir şeyler anlatırdı yalnızca. Her gece başka bir konu. Gel yanıma George, şimdi sana Muhammed'i anlatacağım. Siyah pantolonuyla sedirde oturur, bacaklarını toplayıp ayaklarını altına alır. Sonra o uzun siyah ağızlığı tutan elini garip bir biçimde uzun uzun sallayarak yanına çağırırdı beni. Ve o anda kolu boydan boya şıngırtılarla çınlardı. İlle de bir dini benimseyeceksen Müslüman olabilirsin pekala. Sağlığa dayalı bir dindir. Bir sürü karın olur. Sigara ya da içki süremezsin ağzına. Peki sigara ve içki neden yasak anneciğim? Bir sürü karın varsa sağlığın yerinde olmalı da ondan, cinsel gücünde. Cinsel güç ne? O konuyu yarın açıklarım canım. Konuları teker teker ele alalım. Müslümanın bir özelliği de asla kabız olmamasıdır. Bak Claire derdi babam başını kitabından kaldırıp, gerçekleri çaptırma. Ama sevgili Boris, sen bu konuda hiçbir şey bilmiyorsun ki. Sen de Tanrı'nın günü sabah öğle akşam demeden Kabe'ye dönüp yeri öpersen, boyuna eğilip kalkarsan o sorunun büyük ölçüde çözümlenirdi. Annemi dinlemeye bayılırdım. Anlattıklarının ancak yarısını anlayabilsem de. Bütün gizleri açıklıyordu bana. Daha heyecanlı ne olabilirdi ki? Gel yanıma George, gel de sana babanın ne yoldan para kazandığını anlatayım. Lütfen Claire, yeter artık. Saçmalamasana sevgilim. Neden gizli kalsın çocuktan? Çok daha kötü şeyler gelebilir aklına o zaman. Tam 10 yaşındaydım. Annem bana cinsellik konusunda ayrıntılı söylevler vermeye başladı. En büyük giz buydu. O yüzden de en büyüleyici gizdi. Gel yanıma George, gel de sana dünyaya nasıl geldiğini anlatayım, ta baştan başlayarak. Babamın ona kaçamak bir bakış attığını, çok önemli bir şey söyleyeceği zaman yaptığı gibi ağzını kocaman açtığını gördüm. Ama annem zeki, ışıl ışıl gözleriyle onu yerine mıhlamıştı bile. Babam tek söz etmeden kitabına döndü. Zavallı babacığın utandı, dedi annem özel gülüşüyle. Benden başka kimseye gülümsemezdi böyle. Ağzının yalnızca bir kıyısı hafifçe aralanıyor, ta gözüne kadar uzanan güzel derin bir çizgi oluşuyordu. Göz kırpar gibi bir gülümseme. Bak şekerim, dünyada tatmanı istemediğim bir tek duygu varsa o da utanıp sıkılmak. Hem babanın yalnızca senden ötürü utanıp sıkıldığını sakın düşünme. Babam koltuğunda kıpır kıpırdı. Benimle, kendi karısıyla yalnızken bile utanır bu tür şeylerden. Nasıl şeylerden diye sordum. O anda babam kalkıp usulca odadan çıktı. Galiba annem o geceden bir hafta sonra filan öldü. Belki biraz daha sonra. 10 gün, 15 gün sonra. Tam bilemiyorum. Tek bildiğim bu özel konuşmaların bitimine yaklaştığımız bir dönemde öldü. Onun ölümüne yol açan kısacık olaylar zincirine ben de katıldığım için o garip gecenin her ayrıntısı dünmüş gibi aklımda. İstediğim an belleğimi çalıştırıyorum. O geceyi ekrandan bir film şeridi gibi geçirebiliyorum. Hiç değişmiyor. Hep aynı yerde bitiyor. An aksamıyor. Her keresinde de aynı beklenmedik anda başlıyor. Ekran karanlık. Annemin sesi tepeden bir yerden geliyor. Sesleniyor bana. George, uyan George, uyan dedim. Sonra parlak bir ışık gözlerimi kamaştırıyor. Işığın tam ortasından ta uzaklardan sesi hala sesleniyor bana. George uyan hadi, kalk yataktan, sabahlığını giy, çabuk ol. Aşağı iniyoruz, görmeni istediğim bir şey vardı. Hadi oğlum hadi, çabuk giy şu terliklerini, sokağa çıkıyoruz. Sokağa mı? Benimle tartışma George, dediğimi yap o kadar. Gözümden uyku akıyor, önümü göremiyorum ama annem elimi sıkı sıkı kavrayıp aşağı indiriyor beni. Kapıyı açıp geceye çıkıyoruz. Buz gibi hava ıslak bir sünger gibi çarpıyor yüzüme. Gözlerimi iri iri açıyorum. Kırağı yemiş çimenler ışıl ışıl gözlerimin önünde. Sedir ağacı dev kollarıyla cılız incecik bir aya karşı kapkara duruyor. Tepede koca bir yıldız kütlesi dönerek göğün derinliklerine yükseliyor. Tahttan koşarak geçiyoruz annemle ikimiz. Bilezikleri deli gibi şangırdıyor. Bense ona ayak uydurmak zorundayım. Her adımda çıtırdayan kırağı yemiş çimenlerin yavaşça ayağımın altında ezildiğini duyuyorum. Josephine'in doğumu başladı diyor annem. Ele geçmeyecek bir fırsat. Doğumu baştan sona izleyeceksin. Garaja vardığımızda bir ışık görüyor, içeri giriyoruz. Babam yok görünürde, arabada. Garaj koskocaman, bomboş geliyor bana. Beton zeminin soğuğu terlikle ayaklarımı işliyor. Josephine bir köşede basık bir tel kafesin içinde samanlara yan gelmiş yatıyor. Kocaman mavi bir tavşan. Biz yanına yaklaşırken küçük pembe gözleriyle işkillenerek bakıyor yüzümüze. Kocası Napolyon karşı köşede, ayrı bir kafeste artık. Arka ayaklarının üstünde durduğunu, teli sabırsızca eşelediğini ayırt ediyorum. Bak bak diye haykırıyor annem. İlk yavru doğuyor, başı göründü bile. İkimiz yavaşça Josephine'in yanına sokuluyoruz. Ben kafesin yanında bağdaş kurup yüzümü tele doğru uzatıyorum. Büyülenmişim düpedüz. Bir tavşanın içinden başka bir tavşanın çıkması. Tılsımlı bir şey, müthiş bir gösteri, hem de aralıksız. Bak küçücük selofan torbasıyla sarmalanmış, nasıl da çıkıyor diyor annem. Şimdi annesinin ona göstereceği özeni kolla. Zavallının bezi yok tabii, olsaydı bile patileriyle tutamazdı zaten. O yüzden diliyle temizliyor yavruyu. Ana tavşan küçük pembe gözlerini işkillenmişcesine bize doğru çeviriyor. Sonra yatış değiştiriyor samanların üstünde. Araya uzanarak yavruyu bizden gizliyor. Karşıya geç diyor annem. Aptal yaratık kımıldadı. Bebeğini bizden gizlemek istiyor bence. Kafesin öbür yanına geçiyoruz. Tavşan gözleriyle izliyor bizi. Birkaç metre ötede erkeği deli gibi zıplıyor yerinde, tellere asılıyor. Napolyon neden bu kadar heyecanlı diye soruyorum. Bilmem canım, sen ona boş ver, Josephine'i izle. Birazdan bir yavru daha doğuracak galiba. Bak yavrucuğunu ne güzel yalıyor. Bebeğine bakan insan bir anne gibi. Bir zamanlar benim de sana tıpkı böyle davrandığımı düşünmek ne tuhaf değil mi? İri mavi dişinin gözü bizde hala. Şimdi bir kere daha yavruyu burnuyla itip öbür yana dönmesini sağlıyor. Onu yalamayı, temizlemeyi sürdürüyor. Bir annenin nasıl davranacağını içgüdüsel olarak bilmesi ne müthiş değil mi diyor annem. Düşün ki canım, şu yavru sensin, Josephine de ben. Bir dakika, buraya gel, yine de daha yakından görebil. Yavruyu gözden kaçırmamak için öte yana geçiyoruz yine. Bak nasıl seviyor onu, öpücüklere boğuyor. Baksana, şimdi gerçekten öpüyor değil mi? Tıpkı benle sen gibi. Kafese daha da sokuluyorum. Bana garip bir öpüşme biçimi gibi geliyor bu. Baksana diye haykırıyorum. Yiyor yavrusunu. Yavru tavşanın başı annesinin ağzından içeri hızla süzülüyor şimdi. Su götürmez bir biçimde. Anneciğim yetiş. Ama daha benim attığım çığlık kesilmeden bir de bakıyorum. Yavru tavşanın pembe küçücük gövdesi annenin boğazından aşağı inmiş bile. Hızla arkama dönüyorum. O anda tek anımsadığım annemle yüz yüze gelişim. Bir metre tepemden bakıyor bana annem. Hiç kuşkusuz bir şey söylemeye çalışıyor. Ya da şaşkınlıktan sesi soluğu kesilmiş. Ama benim gördüğüm yalnızca ağzı. Gittikçe daha çok açılan, yayılan, ortası kapkara kocaman bir oyuğu andıran o kocaman ağzı. Bir çığlık daha koyuveriyorum. Artık tutamıyorum kendimi. Derken birdenbire annemin elleri çıkıyor ortaya. Teninin benim tenime değdiğini, o uzun buz gibi parmakların kenetlenmiş parmaklarıma yapıştığını duyuyorum. Geriye sıçrıyorum, kurtuluyorum. Gözüm hiçbir şey görmeden dışarıdaki karanlık geceye dalıyorum. Araba yolunu aşıyorum, garaj kapısından geçiyorum. Bu arada avaz avaz bağırıyorum. Sonra bir ara benim çığlığımı bastıran, karanlıkta izimi süreyen bilezik şangırtısını duyuyorum. Şangırtı annem aramızı kapattıkça artıyor. Ta tepeden düzlüğe, ortadaki köprüden geçip gözü alan farlarıyla arabaların saatte 100 kilometre yaptıkları ana yola kadar. Sonra birdenbire arkamda lastik gıcırtıları duyuyorum asfaltta. Sonra bir sessizlik kaplıyor ortalığı. Ansızın artık arkamda bilezik şangırtısı olmadığını ayırt ediyorum. Zavallı anneciğim. Biraz daha uzun yaşasaydın ne olurdu ki? Evet, o tavşanlarla beni çok ürküttüğü doğru. Gel gelelim onun suçu değildi ki. Bu tür olağan dışı şeyleri hep paylaşmıştık zaten. Çabasına bana ileride zararından çok yararı dokunacak bir sertleştirme süreci gözüyle bakıyorum. Keşke eğitimimi tamamlayacak kadar yaşasaydı. O zaman size demin sözünü ettiğim sıkıntıları çekmezdim, biliyorum. Şu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Annemden söz etmek değildi amacım. Başlangıçta anlatmak istediklerimle annemin hiçbir ilgisi yok. Bir daha adını anmayacağım. Size bizim yöredeki kız kurularından söz ediyordum. Ne çirkin bir deyim değil mi kız kurusu? Ağzını büzüştürmüş, tüyleri diken diken bir tavuk canlanıyor gözünüzün önünde. Ya da bilinci giysileriyle evde bağırıp çağıran dört dönen iri yarı küfürbaz bir zorba. Ama bizimkiler hiç de öyle değildiler. Tertemiz, sağlıklı, eli yüzü düzgün kadınlardı. Çoğu çok iyi yetişmiş, şaşılacak kadar zengindi, eminim. Sıradan bir bekar erkeğin içi giderdi onlarla yan yana olabilmek için. Başlangıçta papazlık bölgeme geldiğim zaman hiç de kötü geçmiyordu günlerim. Mesleğimin ve cübbemin koruyuculuğunun tadını çıkarıyordum bir ölçüde. Ayrıca senli benliliği önlemek için bile isteğe soğuk, soylu bir tavır benimsemiştim. Böylelikle birkaç ay cemaatim arasında rahatça dolaşabildim. İçlerinden hiçbiri yardım derneği toplantılarında koluma girmeye ya da sofrada sirke şişesi uzatmak özüyle parmaklarıma değmeye yeltenmedi. Çok mutluydum. Yıllardır böylesine mutlu olmamıştım. Konuşurken kulak mememi elleme alışkanlığım da tavsiyordu neredeyse. İlk dönemim diye adlandırıyorum bunu. Aşağı yukarı 6 ay kadar sürdü. Sonra dertler sökün etti birer birer. Galiba bilmem gerekirdi. Benim gibi sağlıklı bir erkek kadınlarla arasına yalnızca uzaklık koymakla bir sürtüşmeden kaçınamazdı kolay kolay. İşe yaramayan bir önlemdir bu. Dahası karşınızdakini büsbütün kızıştırır. Bir salonda iskambil oynarken beni göz ucuyla süzdüklerini, birbirlerine bir şeyler fısıldadıklarını, baş salladıklarını, dillerini dudaklarında gezdirdiklerini, sigaralarını hevesle içlerine çektiklerini, en uygun yaklaşımı kestirmek için kafa yorduklarını ama hep fısıldadıklarını görüyordum. Ara sıra şöyle konuşmalar çalınıyordu kulağıma. Amma utangaç, azıcık sinirli gibi, gergin, dostsuz da ondan, gevşemesi gerek. Nasıl gevşeyeceğini öğretmeliyiz ona. Zamanla haftalar geçtikçe beni köşeye kıstırmaya başladılar. Farkındaydım. Önceleri hiçbir belirgin ipucu vermemelerine karşın olanı biteni anlıyordum. Bu ikinci dönemdi. Aşağı yukarı bir yıl sürdü. Çok çetindi gerçekten. Yine de üçüncü ve son dönemle karşılaştırıldığında cennet sayılırdı. Çünkü saldırganlar artık bana uzaktan ara sıra nişan almak yerine birdenbire süngülerini takıp ormandan düpedüz üstüme geliyorlardı. Müthişti, ürkütücüydü. Beklenmedik ani bir saldırıdan daha sinir bozucu ne olabilir? Ama ben kolay dize geleceklerden değilim. Hangi koşulda olursa olsun benim cüssemdeki biriyle teke tek karşı karşıya gelmeye hazırımdır. Gel gelelim, şimdi kesinlikle biliyorum, bu çıkartma harekatı ustaca güç birliği yapan çok sayıda kişinin başının altından çıkıyordu. Çizmeyi ilk aşan Bayan Elphinstone'du. Yüzü et benleriyle dolu iri yarı bir kadın. Kilise orguna yeni bir dizi körük alınması için yaptığı bağıştan ötürü teşekkürlerimi sunmaya bir ikindi evine uğramıştım. Kitaplık bölmesinde biraz hoşbeşten sonra bana kibarca 2 poundluk bir çek uzatmıştı. Beni kapıya kadar lütfen uğurlamamasını rica ettikten sonra hole şapkamı almaya çıktım. Tam şapkaya uzanacağım sırada ansızın parmakların ucuna basarak gelmişti herhalde arkamdan. Çıplak bir kolun koluma girdiğini ayırt ettim. Bir saniye sonra parmakları parmaklarıma değmişti. Eliyle elimi bastırıp duruyordu. Püskürtmeli bir ilaç şişesine basar gibi. "Hep görünmek istediğiniz kadar saygıdeğer misinizdir böyle?" diye fısıldadı. Ne desem, söyleyebileceğim tek şey kolu benim koluma dolandığında bileğime bir yılan çöreklendiği izlenimine kapılmam. Sıçradım, sokak kapısını açtığım gibi arkama bile bakmadan sıvıştım bahçeden. Ertesi gün belediyede bir kermes düzenledik. Yine orgun körüğü için. Toplantının sonuna doğru bir köşede durmuş sessizce çayımı yudumluyor, bir yandan da tezgahlara dolaşan kalabalıkları inceliyordum göz ucuyla. O sırada arkamdan bir ses yükseldi. Olamaz, bu ne aç bakışlar böyle? Hemen ardından da biçimli bir beden bedenime yapışıverdi. Kırmızı tırnak cilalı bir el ağzıma bir dilim Hindistan cevizi kek tıkmaya çalışıyordu. Bayan Pradley diye haykırdım, lütfen. Ama beni köşeye sıkıştırmıştı bile.